Tetak.
Tetak. Dolayısıyla adımız da
olduğu için. Adı bir ara güzel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz başkentten. İşte birlikteliğimiz başladı. Hayatın seslerine hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. 15.07'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi. Didem Özsaçbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar. Bugünkü hayatın seslerini yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün. Sizleri de beklediğimizi söylemiştim programımıza. 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımız aracılığıyla katılabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bulmanız, ulaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinleyelim, sohbetimiz ardından başlayacak.
Gül güzeli tutsun.
15.12'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza aldık. Halk sağlığı uzmanı Doktor Sayın Ayşegül Esin bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün 1 Aralık. Her yıl 1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla pek çok internet sitesinde aslında Dünya AIDS günü kutlanıyor, kutlanacak gibi şeyler vardı, yazılar vardı. Dolayısıyla buradan başlamak gerekiyor galiba. Bu farkındalığı kutlamak olarak düşünüyor, böyle dile getiriyorsak eyvah eyvah bize.
Aynen öyle, eyvah eyvah. Çünkü 1 Aralık Dünya AIDS günü, AIDS'e karşı farkındalığı arttırmak için düzenlenen aktivitelerin olduğu bir gündür. Kutlama günü ne yazık ki değildir.
Evet.
Hele de Türkiye için bunu söylemek çok zor çünkü rakamlar çok ciddi boyutta.
Oo, evet, şimdi 1980'lerde ortaya çıktı ama ortaya çıkmasıyla birlikte hızla yayıldı. Pek çok da ölüme sebep oldu ama sanki son zamanlarda böyle bir düşüş varmış gibi düşünüyor insan ya da öyle düşünmek istiyor ama Türkiye için durum son derece kötü dediniz. Bu sonuçlardan bahsedelim. Nedir sonuçlar? Niye bu yükseliş?
Bahsedelim. Bunu özellikle gündeme taşımamızın sebebi halen 78 milyon dünyada 38 milyon dünyada HIV hastası yaşamakta ve ilk vakadan beri 35 milyon kişi AIDS hastalığından öldü. Bunlar çok ciddi şeyler. Türkiye'ye bakacak olursak 2005 ile 2015 yılı arasında %595 bir artış görüyoruz.
Çok ciddi bir rakam bu.
Dünyada azalmakta, bu artış azalmakta. Fakat Türkiye'de henüz bilinçlendirme düzeyi o kadar yükselmediği için ne yazık ki sayıların çok korkunç olduğunu görüyoruz. Dünyaya bakacak olursak Afrika bölgesinde, Sahra Altı Afrika bölgesinde çok yoğun bir artış vardır. İkinci olarak da Doğu Avrupa, Orta Asya ülkelerinde artış vardır. Bu ülkelerin içerisinde Türkiye, Ukrayna, Moldova gibi hızla artan trendlere ulaşmış durumda ne yazık ki.
Evet, gerçekten.
13 milyon genç yaşıyor ülkemizde ve rakamlar da bunu gösteriyor.
Peki bulaşan kişilerin de rakamlarına baktığımızda onlar da mı çok gençler?
Gençlerde çok ciddi olduğunu görüyoruz. Çünkü yapılan araştırmalarda zaten bunun sebeplerine bakacak olursak cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Bir, evet. Kan ürünleriyle bulaşma şekli var. Enjektörle damar içi madde kullanan gençlerden bulaşmak çok önemli. 2014 yılında yapılan son Türkiye uyuşturucu raporuna bakacak olursak uyuşturucuya başlama yaşı ne yazık ki Türkiye'de ortalama olarak 13 yaş. Demek ki 13 yaştan önce bir şeyler yapmamız gerekiyor.
Evet. Bunun gerçekten bulaşma ve korunma yollarını bilmemiz gerekiyor. O zaman biz de bunlardan söz edelim madem buradayız. Tabii sadece bizim yaptığımız programla ya da TRT'de yapılan ya da yılda bir kere yapılan programlarla bunun önlenmesinin mümkün olmadığı görülüyor. Daha farklı politikaların izlenmesi gerekiyor herhalde bu anlamda, değil mi?
Evet, dünyaya bakacak olursak dünya bu hızlı artışı nasıl durdurdu diye bir bakacak olursak dünya iki tane şey yaptı önemli olarak. Birincisi yatırımı çok fazla arttırdı. AIDS araştırmaları için çok fazla para yatırdı ve çok güçlü ilaçlar buldular gerçekten. Hı hı. Eskiden 5-10 tane ilacı hastalara verirdik. Onların ayrı ayrı saatleri olurdu, tedaviye devamı.
Ama ilaçlar yok edilmesini yok etmiyor galiba. Sadece vücuttan
aslında,
atılmasını değil mi?
Aslında şöyle, AIDS için yaşama standartlarını çok iyiye getirdi hastalık ve yeni ilaçlar, hı hı, sayesinde çok uzun ve kaliteli yaşam sürebiliyor AIDS hastaları. Bunu sağlamak için önce hemen tespit edilmesi lazım. Bu da çok basit bir testle yapılıyor. Bu testle yapıldıktan sonra diğer koruma yollarına geçmek gerekiyor. AIDS hastalığına bulaştıysa eğer hasta.
Peki hastaların böyle bir korkusu varsa herhangi bir devlet hastanesine gidip ben AIDS hastası mıyım diye bir takım o ELISA testi galiba
ELISA testi yapılıyor.
Bir virüsü var mıdır yok mudur bunu
bunlar gayet Sağlık
talep ettiği takdirde yaptırabilir.
Sağlık Bakanlığı gayet isimleri de bunlar zaten gizliliğe mahremiyete çok özen verilerek yapılan testlerdir. Testleri yaptırmakta bir sorun yok. Testler yapıldıktan sonra zaten psikolojik ve sosyal destek programına önce alınıyor hastalar. Mesela Hacettepe Üniversitesi çok önder çalışmalar yapıyor bu konuda. Öncelikle kendi çevresinde nelere dikkat etmesi gerektiği. Çünkü yanlış inanışlar var. Tokalaşmayla bulaşmıyor.
Tükürükle, yemek yemekle bulaşmıyor.
Yaşam alanında kişiyi etkilemiyor. Sadece cinsel yolla bulaştığını bilmemiz gerekiyor. Korumasız cinsel ilişkiye girmememiz gerekiyor. Özellikle kondom kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Tek eşliliği tavsiye ediyoruz. İkinci olarak kan ürünleri Sağlık Bakanlığı çok iyi tespit ediyor. 1987 yılından beri kan ürünleri test edildiği için çok bir sorun olduğunu görmüyoruz. Anneden bebeğe bulaşabiliyor. Bunu da engellersek çok sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlayabiliriz. 2015 yılında dünyada AIDS hastalığından ölenlere bakacak olursak 3'te birinin sebebi tüberküloz gibi kolay önlenebilen bir hastalık. Çünkü AIDS'te ne oluyor? Vücudun direnci kayboluyor. O direnç kaybolduktan sonra fırsatçı enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Onlar yüzünden hastayı kaybediyoruz.
Evet. Aslında virüsün etkilerine engel olmak için ilaçlar mevcut dediniz Amerika'da. Evet. Bunlar da etkili.
Biz de kullanıyoruz sadece Amerika'da değil biz de kullanıyoruz. Gayet de etkili ve durdurmaya yönelik. Ama en önemlisi kesinlikle koruma.
Korunmak.
Korunma yollarını bilmemiz lazım.
O zaman korunma yollarından söz edelim.
Korunma yollarına söz edecek olursak öncelikle
kondom dedik
ama 10 gençten birisi sadece birisi bulaşma yollarını biliyor, önlemeyi biliyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Okullarda çok ciddi olarak bu hastalığa HIV ve AIDS'e yönelik programları olması lazım. Sizin tabii medyanın çok önemli katkısı var çünkü bizim ulaşamadığımız yerlere o şekilde ulaşıyorsunuz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hastalık kaptığını düşündüğü aşamada kişilerin hemen test yaptırması lazım. Fakat arada bir 12 haftalık sessiz dönem oluyor. Onun için testi tekrar etmeleri lazım. Genelde eskiden olan kan bulaşlarında biz bunu gördük. Aralık olan 12 haftalık pencere döneminde tespit edemediğimiz olabiliyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Bunun dışında dışarıda mesela virüs çok kolay kuruyor ve ölüyor. Yarım saatin içerisinde bir eşyaya bulaştığında 1'e 10 sulandırarak çamaşır suyunu öneriyoruz. Onunla 10 dakikada ölebiliyor. Eşyaları bu şekilde kan bulaşını açık yara vücudumuzda olan ve kanla bulaştığını bilmemiz gerekiyor.
Buna dolayısıyla manikür pedikür yaptırırken de o aletlerin...
Manikür pedikür, piercing...
O zaman o sterilizasyonlar ne derece etkili korumaya...
Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle steril koşullarda olduğuna güvenilmesi gerekiyor. Gençlerin çok yaptırdığı dövme gibi, piercing gibi, manikür pedikür de bunlara dahil tabii ki. O işlemlerde çok dikkatli olmak gerekiyor.
Evet. Şimdi tabii bir de belirtileri var.
Belirtileri var.
Bu belirtilerden de söz edelim. Kişinin yaşam koşullarına ve vücut direncine göre değişiyor herhalde değil mi? Yıllar sonra ortaya çıkabiliyor belki de bir süre uyuyup.
İlk başta bir süre belirtisiz devam ettiğini görüyoruz. 3 ile 10 yıl arasında hiç belirti göstermeyebilir. Daha sonrasında daha çok fırsatçı enfeksiyonlara yol açtığı için yüksek ateş, boğazda, koltuk altlarında lenf bezleri dediğimiz onların şişmesi, durdurulamayan kronik uzun süreli ishaller, ile karşımıza çıkabilir. Herhangi bir hastalığın tablosunu taklit edebilir. Yaralar, vücutta geçmeyen yaralarla ortaya çıkabilir. Bu dönemlere gelmeden işte tedaviye başlamanın önemi bu. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa virüsü o kadar çok baskılayabiliyoruz ve kişinin yaşam standardını o kadar yukarıya
taşıyabiliyoruz. Evet. Şimdi bağışıklık sistemini etkileyip, eğer tüm bunlar olmazsa, erken tanı ve teşhis olmazsa, etkileyip çökertebiliyor.
Evet,
galiba,
evet,
değil
evet
mi?
Aynen Hı-hı. öyle oluyor. Dediğim gibi ölümlerin 2015 yılında 1/3 tüberküloz yüzünden. HIV pozitif hastalara bakacak olursak kadın ve kızların çok daha riskinin yüksek olduğunu görüyoruz. Kadın ve kızlarda 4 ya da 5 kat daha fazla rahim ağzı kanserine de yol açabiliyor. Hı hı. Yani AIDS hastalığı zaten bu hastalıklar.
Yani AIDS'e yakalanmayıp rahim ağzı kanseri mi oluyor yoksa?
Hayır, AIDS yüzünden. AIDS zaten. Yüzünden. İkincil enfeksiyon diyoruz biz bunlara. Esas hastayı kaybetme sebeplerimiz zaten vücut direncinin düşmesi sebebiyle oluyor.
Hı hı. Evet. Gerçekten çok ciddi sorunlar bunlar. Az önce de söylediğimiz gibi başlarken yılda bir defa ile olacak bir şey değil ki ülkemizdeki sayı gerçekten korkunç.
Evet.
Tam anlamıyla evet. korkunç. Bu sayının bir an önce düşmesi dileğiyle
kutlamak diyelim. Bir aralıklı kutlamak değil.
Evet,
farkındalığı arttırmak.
Arttırmak olsun önemli. Amaç. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bunların tamamen yok olduğu günleri gerçekten kutlayalım o zaman. Gerçek anlamda kutlayalım. Hiç olmadı.
Evet, inşallah gelecek sene davet ettiğinizde gelecek sene 2017 1 Aralık'ta %595 iken nasıl güzel tedbirler aldık ve düşürdük diyelim.
Umarız öyle olsun. Bu dileklere katılmamak mümkün değil tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, halk sağlığı uzmanı Doktor Sayın Ayşe Gülesin stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Çabuk söndü, beni popucunun ucuyla eze eze geçti ve gitti. Geri sardık, hep aynı sahneyi oynadık, durduk keyfince. Arada bir canı canını ama hiç kimsesi oldum. Çok yoruldum, bir sağa bir sola yalvaladım, durdum. Onu görünce teslim oldum. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere.
15.27 Türkiye'de saatlerimiz Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla sevgili dinleyicilerimiz. Osmanlı ve Selçuklu dönemindeki müzikle tedavi yöntemlerini uygulamak amacıyla kurulan Darüşşifa Müzik Araştırma ve Uygulama Topluluğu, yurt içi ve yurt dışında verdiği makamdan şifaya tedavi müzikleri konserleriyle, Türk müzik makamlarıyla tedavi yöntemini günümüze taşıyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu yıl Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği UMTET çatısı altında toplanan müzisyen ve sağlık profesyonelleri Almanya, Hollanda ve Fransa ile yaptıkları ortak çalışmaların yanında İngiltere, Makedonya ve Kongo Cumhuriyeti gibi birçok ülkeden işbirliği teklifi aldı. Evet, şimdi bununla ilgili gelişmeleri almak üzere UMTET Başkan Yardımcısı Sayın Fadıl Atik telefon konuğumuz. Kendisine hoş geldiniz diyoruz Hayatın Seslerine.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, müzikle terapi konserleri gerçekten çok hoş, çok ilginç. Osmanlı'dan beri bilindiğinden bahsettik. Nasıl bir tedavi yöntemidir? Neler paylaşacaksınız bizimle Sayın Fadıl Atik?
Bizler Kültür Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'ndan bir grup arkadaşımla beraber Tıp Fakültesi profesörlerinden Levent Öztürk, dediğim gibi topluluk sanatçımız Halil Erseven bir araya geldik. Müzikle tedavi çalışmalarına başladık. Tarihten gelen mirasımızın üzerine bugün neler koyabiliriz? Onu daha somut bir hale nasıl getirebiliriz? Kanıta dayalı müzik terapiyi nasıl uygularız diye çeşitli çalışmalar yaptık. Bu arada yaptığımız çalışmaları Makamdan Şifaya adlı bir kitapta topladık ve oluşturduğumuz şablonlara bağlı kalarak iki kitap eki CD çıkarttık. Dolayısıyla bunun akabinde de Makamdan Şifaya konserlerini yurt içinde ve yurt dışında birçok yerde vermeye başladık ve oradan aldığımız olumlu tepkiler de açıkçası bizi memnun etmektedir.
Evet, Türk müziği terapi için uygun bir müzik aslında, değil mi?
Çok uygun. Dediğim gibi 1100'lü yıllarda Elkindi döneminde Şam'da Nurettin Zengi Hastanesi'nde başlayan bir yolculuğu var müzikle terapinin, bizim müziğimizle yapılan müzik terapinin. Bu yaklaşık 1800'lü yılların ortasına kadar gelmiş ülkemizde ve ortalarında vazgeçilmiş. Bundan etkilenen Avrupalılar bu işi ciddi ölçüde ele almışlar. Bunun yüksek lisans eğitimlerini oluşturmuşlar, federasyonlarını kurmuşlar ve halen kendi müzikleriyle müzik tedavi yapıyorlar. Ancak bir sempozyumda bir araya geldiğimiz Alman, Hollandalı ve Fransız müzik terapistlerle Türk müziği konusunu konuştuk. Onların söyledikleri şu: kendi ülkelerinde kendi müzikleriyle vatandaşlarını tedavi edebiliyorlar. Ancak Türk vatandaşlarını, Türk kökenli kendi vatandaşlarını dersem daha doğru olacak, çok iyi tedavi edemediklerini söylüyorlar. Biz de onlara oluşturduğumuz, belirli konularda oluşturduğumuz şablonlardan bahsettik. Kaldı ki müzik terapi altyapısında köken, kültürler, coğrafik yerleşim önemli bir faktör.
Peki en çok tedavi edici makam hangisidir Sayın Fadıl Atik?
Yani biz şunu da söylüyoruz, tarihten gelen mirasımızda şu makam şuna, bu makam buna iyi gelir diye makam isimleri verilmiş. Bizler bu makamları alarak makamın çok önemli bir parametre olduğunu, ancak tek parametre olmadığını söylüyoruz, ifade ediyoruz. Bunun usul, metronom hızı, sözü gibi daha birçok parametrelerinin olduğunu söylüyoruz. Tabii belli konularda, belli makam bazında, diğer etkenlerinde ilavesiyle etkilerini biz açıkçası gerek anketlerle, gerek yaptığımız bir takım çalışmalarla ortaya koymuş durumdayız. İsterseniz ben şundan bahsedeyim. Konserlerimizde biz 3 bölüm uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi sedasyon terapisi, bir tanesi regresyon, diğeri de enerji terapisi.
Nedir efendim kısaca bunlar?
Sedasyon terapisi dediğimiz uyku öncesi rahatlama, uykuya hazırlık ve rahat uykuya yönelik bir grup. Ki orada da öncelikle biz ritim enstrümanlı aleti kullanmıyoruz. Daha dar aralıklı, sakin, sözlü ise güzel, olumlu sözlere sahip eserleri tercih ediyoruz.
Genelde hangi makam oluyor bunlar?
Yani çeşitli makamlarda var ama bazı makamların tabii ki buraya aykırı, örneğin sabah makamı biraz burada kullanmak istemediğimiz makamlardan biri. Ama bizim kullandığımız daha çok Hicaz, ki ninnilerimizi de incelediğimizde hemen hemen hepsinin Hicaz makamı ve versiyonları makamlardan olduğunu görüyoruz.
Evet.
Biz bunun yanı sıra daha olumlu sözlü ve ritim aleti kullanmadan sakin bir üslupta icrasını benimsiyoruz. Ve verdiğimiz konserlerde de bunun sonuçlarını görüyoruz. O anda bile insanların böyle esnemeye başladığını, gözlerini kapatıp daha sonra dönüşlerde de kısmen uyuduklarını görüyoruz. Normal şartlarda tabii ki uyumayanlar da var ama müzik terapi genel anlamda bakıldığında mümkünse kişiye özgü uygulanması gereken bir olay. Diğer regresyon seansı dediğimiz kısımda izleyicilerimize, dinleyicilerimize gerçek insan kalp sesini dinletiyoruz. İnsan heyecanlanmadığında, sakin bir ortamdayken kalbi bizim semayı, batılıların vals dediği 3 dörtlük ritimde atar. Ve biz şunu şey yapıyoruz. İnsan o ritmi, o usulü duyduğunda anne karnında ilk duyulan ses olması hasabıyla rahatlar diyoruz. Ve o anne karnındaki deneyimi yaşatmak amacıyla gerçek kalp sesinin üzerine müzik yapıyoruz.
Sayın Fadıl Atik, süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Son bölümü de bir cümle olarak alalım. Daha sonra sizi stüdyomuza davet edelim. Daha geniş konuşulacak bir konu bu. Daha İnşallah. Detaylı dinleyicilerimizle paylaşırız.
Kesinlikle.
Son cümlenizi de alalım efendim son bölüm için.
Ben çok teşekkür ediyorum tüm dinleyicilere, izleyicilere. Şifalı günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Fadıl Atik stüdyo telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Birini söyle anne, uyumak ne zor sensiz. Geceler emanet sessiz, şefkatsiz kollarda. Uzat bana sensiz, hayat zor, eller tekinsiz, kirlenmiş yalanlarla. Belki gözyaşı yoktur, gittiğim yerde buluşur muyuz seninle? Meleklerin güldüğü yerde. Belki gözyaşı yoktur, gittiğim yerde buluşur muyuz seninle? Meleklerin güldüğü yerde. Benim için üzülme anne, önümde bir yol var sensiz. Umutlar
bedensiz, uykusuz sabahlarda. Belki gözyaşı yoktur gittiğim yerde. Buluşur muyuz seninle meleklerin güldüğü yerde? Belki gözyaşı yoktur gittiğim yerde. Buluşur muyuz seninle meleklerin güldüğü yerde?
Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz. NBA'in Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi yine köşemizde. Hoş geldiniz hocam, merhabalar.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, bugün problem çözmeden söz edeceğiz. Hani kafamızın içerisinde 40 tane tilki dolaşır ve kuyruklarını birbirine değdirmeden.
Hepimizin aynı durumda.
Durumda
galiba,
değil mi? Şimdi o problemleri çözmeye çalışırız, pratik düşünmeye çalışırız da beynimizde neler olur acaba? 40 tane tilkiden söz ediyoruz çünkü.
Keşke tam ne olduğunu bilsek, o zaman hem zeki makineler yapacaktık hem de bu dertler artık herkes problemleri rahat rahat çözeceği bir şekilde çözecektik. Sadece bildiğimiz bir şey var. Zeka bu aralar çok çok revaçta bir kavram. Zeka testleri yapıyoruz, ölçüyoruz. Zekanın tanımı zaten, yani yüzlerce tanım var ama en kabul edilen tanımı aslında problem çözme becerisi. Şimdi problemler tip tip, farklı farklı. Çünkü bizim hayatımız çok karmaşık. Değişik düzeylerde problemlerle karşılaşıyoruz. Daha evvel de sizlerle sohbetimizde geçmişti. Mesela bazen mantık kullanmamız gerekiyor. Bazen işte duyguları, bazen sezgileri, bazen bir şeyleri kullanmamız gerekiyor. Problem tiplerine göre problem çözme farklı bir mesele. Fakat bugün özellikle günlük hayatımızda ihtiyacımız olan, bizi sıkıntıya sokan durumlardan bizi çıkarabilecek olan yaklaşım, yaratıcı düşünce üretebilme ve yaratıcı problem çözebilme meselesi. Şimdi hepimizin karşısında bir sorun var ve diyelim bu teknik bir sorun da olabilir, sosyal bir sorun da olabilir. Okullarda biz bazı şeyler öğreniyoruz ve hepimize belli formüller veriliyor. Şöyle bir durumla karşılaşırsan şunu yap, bunu yap gibi direktifler. Eğitim ve öğretimin, işte temel eğitimde 12 sene geçiriyoruz. İnsanımıza faydalı olmasını, ona bir şeyler öğretmesini bekliyoruz. Fakat yapılan bazı ilginç testler, bilimsel çalışmalar var. Durumun pek de böyle olmadığını gösteriyor. Bir meşhur, işte Ken Robinson'ın popülerize ettiği bir kağıt atıcı örneği var. Okul öncesi çocuklara kağıt atıcı veriliyor ellerine. Ve diyorlar ki çocuklara, işte ufak bir grup çocuk, kağıt atıcından neler yapabilirsiniz? Hadi bundan bir şeyler yapalım diye. Bu çocuklar yaklaşık 200 maddelik bir liste çıkarıyorlar. Kimisi toka yapıyor, kimisi oyuncak yapıyor, kimisi bir sürü şey üretiyorlar kağıt atıcından. Liseyi bitirmiş ya da üniversiteyi bitirmiş gençlere kağıt atacını verip de bundan kaç farklı şey yapabilirsiniz diye sorduğunuzda liste 2'yi geçmiyor. Yanal düşünme, yaratıcı düşünme dediğimiz şeyin eğitim süreci boyunca tamamen tarumar olduğunu görüyoruz.
Peki niye kaybediyoruz?
Neden kaybediyoruz? Çünkü eğitim bize olası her koşulda nasıl davranmamız gerektiğine dair formüller veriyor. Biz o formüllere ne kadar sadık kalırsak sınavlardan o kadar yüksek not alıyoruz. Mesela şu anekdotları hepiniz duymuşsunuzdur, özellikle eski tip sınavlar yapılırken. Hoca bize bir soru sordu. Ben doğru çözdüm ama hoca yolu beğenmedi, çizdi. Hani ben sana böyle öğretmedim gibi. Şimdi bu aslında insanın problem çözme becerisine vurulan en büyük darbelerden bir tanesi. Ben bunun önemli mağdurlarından biriyim üniversitede. Daha sonra hocamla görüştüm ama kendisiyle konuştuk. O da bana biraz açıklamaya çalıştı niye böyle yaptın ama. Onun da biraz müfredat gereği eli kolu bağlıymış. Ben hep doğru sonucu bulurdum. O hayır bu yöntemle çözülmez diye çizerdi. Ben iki sene boyunca
farklı yollardan gittiğiniz
tabii,
için.
Okulum iki sene uzadı falan ama en sonunda hocamız değişince ben geçebildim o dersten. Çünkü diğer hocanın tavrı farklıydı. Şimdi böyle bir sistemden geçtiğinizde her sorunun sadece bir çözüm olabileceğini ve size öğretilmişse çözebileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Özellikle eğitim sisteminde...
Peki önemli olan sonuca gitmek mi?
Şimdi önemli aynı olan sorunu çözmek.
Evet.
Sorunu çözmek. Nereden giderseniz gidin.
Yani.
Gerçek hayat saçaklıdır ya da İngilizce tabirle biz saçak diye çeviriyoruz. Fuzzy'dir. Yani bulanıktır, belirsizdir. Her şeyin binlerce bazen sonsuz yolu vardır her türlü çözümün. Fakat işte biz standartize etmeyi seviyoruz insanlar olarak. Bugün en ufak dersi, en ufak bir işi hemen böyle maddelere döküp neler yapılması gerektiğini listelemeyi çok severiz. Çünkü beynimizin ön bölümü onu çok seviyor. Belirgin işleri adım adım yapmayı. Fakat hayatın kendisi bundan farklı. Bu eğitim süreci, bu modern dünyadaki bu alışkanlığımız bizi maalesef yaratıcı problem çözebilme becerilerinden uzağa düşürdü. Şimdi doğal ortamınızda, bundan mesela 50 bin sene önceki insan yaşadığı doğal ortamda önceden öğretilmiş bir şeyle karşılaşma gibi şansınız yok. Her an yeni bir an. Her problem yeni bir problem. Tabii bazı tekrar eden şeyler var. İşte hava kışın soğuk, yazın sıcak oluyor. Efendim yırtıcı hayvanlar arada bir size saldırıyor. Bunlar tekrar edilebilen şeyler ama dünya o kadar benzersiz bir yer ki an be an. Mesela şu anda bir havaya baksanız bulutlara. O bulutların şekli bir daha gelmeyecek. Yani o gördüğünüz resim evrenin tarihi boyunca bir kere olacak. Kendini tekrar etmeyen bir dünya var etrafımızda. Aslında bizim sorunlarımız da öyle. Şimdi standartize edip problemleri farklı yoldan çözme becerilerimiz gittikçe azaldığı zaman problemlerimiz de birbirine benzemeye başlıyor. Çünkü diğer problemleri göremez hale geliyoruz. Çünkü çözülmez problemleri hayatımızın dışında tutuyoruz. Somutlaştırayım bunun en belirgin örneği. Üniversitelerimizde bugün maalesef kendi mesleğimden konuşacağım. Temel bilimler, felsefe falan filan gibi konular hep gittikçe dışarı itiliyor. Neden artık bunlar bizim için boşa çabalanan konular? Elimizde bir sürü teknik, teknolojik mevzu var. Biz oralara odaklanalım, tıngır mıngır gidelim. Felsefeciler işte yapsın, efendim icat mucit işleri zaten dışarıda hallediliyor. İşte yurt dışında birileri habire günde 60 tane patent alan şirketler var. Onlar zaten bunu yapıyorlar. Biz elimizdeki işimizi algoritmamız uyarınca adım adım güzelce yapalım diye bir değişik bir kafa oluşuyor bizde. Bu da hayatımızı ciddi kısıtlayan, yaratıcılığımızı öldüren bir vasata sokuyor bizi. Beynin herhangi bir problemi bazen sonsuz farklı yoldan çözebileceğini anladığımızda ise şöyle bir ihtiyaç devreye giriyor. Acaba ben bu önümdeki soruna, bu evinizde bir sorun olabilir, işinizde bir sorun olabilir. Günlük hayatınızdaki herhangi bir çözülmesi gereken bir engel ya da problem olabilir. Nasıl farklı yaklaşabilirim? Ben buna nasıl bana öğretilenin dışında davranabilirim diye bir soru sormaya başlıyorsunuz. Benim en yoğun yaptığım egzersizlerden biri oldu zaman zaman bu. Ve şu anda anlattığım şeylerin büyük bir çoğunluğunu açıkçası bu düşünce sistemi sonucunda keşfettim. Ben tıp fakültesinde öğretim üyeliği yaptım bir 15 sene falan. Bu beyinle ilgili sağda solda anlattığım büyük yani konuların büyük kısmı benim ders konularımdı. Fakat baktım derste öğrenciler uyuyorlar, bayılıyorlar. Halbuki dünyada benim için en güzel konular. Dedim bu arkadaşlar niye böyle sıkılıyor? Halbuki kendilerini anlatıyoruz diye. Acaba bu problemi müfredat dışında nasıl çözeriz diye bir fikir başladı. Seneler sürdü tabii yani bir anda olmadı ama ben şu anda işte bir sahnede beyin anlatıyorum ve bilimsel stand-up yapıyor falan diyorlar bana. Çünkü insanlar beyin dinlerken gülüyorlar, ağlıyorlar, eğleniyorlar, hayret ediyorlar. Halbuki derste tıp fakültesi öğrencisinin ben çoğu zaman gördüğüm reaksiyonu uyumak, ayılmak, bayılmak. Acaba hocasına sorar diye çeteleler tutmak. O öyle öğrenmiş. Ben de o problem çerçevesinde kaldıkça aynı şeyi tekrar ettiğimi fark ettim. Biraz dışına çıkınca Şu anda Türkiye'de hiç olmayan en beyin diye bir şey ortaya çıktı mesela. İşte insanlar şu anda bize hocam gel bize de beyin anlat diye. Hani benim rüyalarımda göreceklerimden bile çok daha güzel bir durum ortaya çıktı. Herkes bunu yapabiliyor aslında. İsmini bildiğiniz, ya bu adam ne garip işler yapıyor dediğiniz insanların büyük çoğunluğu problemleri dışarıdan düşünebilen insanlar. Buna yanal düşünme deniyor. Eğitimin bize verdiği hasarı aşmayı gerektiriyor bu. Ben ciddi olarak söylüyorum bunu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan arkadaşlara da söylediğim için artık yani en üst düzeye söyledim. Çok rahatlıkla ifade edebilirim. Milli eğitim, dünyadaki eğitim çok büyük bir vakit kaybıdır insanoğlu için. Hiçbir canlı hayatını sürdürmek için gerekli becerileri kazanmak amacıyla ömrünün yarısını eğitimle geçirmiyor. Biz bugün liseye kadar okuyoruz, yetmiyor. Üniversite mecburi yetmiyor. Master mecburi, o da yetmiyor. Doktora yapıyoruz. Artık doktoralı enflasyonu var piyasada. Yani doktoralı insanları ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu kadar eğitime gerek yok. Herkes profesör olacakmış gibi bir durum var. Halbuki ben profesörüm ve açık söylüyorum. Yani Türkiye'de 10 kat daha fazla sayıda profesör olsa biz yiyecek ekmek bulamayız. Çünkü bizim elimizden iş gelmez. Biz sadece ders anlatırız, laf üretiriz. Bir de iş becerebilecek insanlara, engel aşabilecek insanlara ihtiyacımız var. O yüzden eğitim problemini bile, ne olmalıyım problemini bile gençler dışarıdan düşünsün istiyorum. Önlerinde sonsuz bir hayat var, sonsuz ihtimal var. Fakat onlar sadece belli fakülteleri bitirip, belli işlere girip, işte emekli olup ölmek gibi bir sisteme takılmış vaziyetteler. Canlılık aleminde emeklilik diye bir şey olmamasının bir sebebi var. Bunu bir tek biz icat ettik. Çünkü bu doğrusal sistemde ekonomik ömrünüz azaldı mı emekli maaşı bağlanıp bir köşede ölmeyi beklemeniz gerekiyor. Albert Einstein'da, Nikola Tesla'da, Kepler'de, Kopernik'te, İbn Sina'da bunlar emekli olmadılar. Bunlar ölene kadar ürettiler. O yüzden isimlerini biliyoruz. Öyle bir şey yapın ki ölene kadar sizi idare etsin. Yani yaptığınız iş neyse onu sizi ölene kadar götürebilecek bir hale dönüştürebilirsiniz. Demeyin ki ben bilmem ne dairesinde memurum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Her yerde yaratıcı iş yapma şansınız var.
Evet.
Her yerde.
Peki pratik çözümleme için neler söyleyeceksiniz? Bazıları çok pratik çözümler üretirler mesela.
Bu daha önce de sizle konuştuğumuz bir örüntü algısı dediğimiz meseleyle yakından ilgili. Bazı kişiler bazı konularda o kadar hemhal oluyorlar ki bir bakışta problemin bütün olası çözümlerini aynı anda görebiliyorlar. Mesela bir televizyon dizisi vardı. Gerçi Türkiye'de direkt oynadım bilmiyorum ama Doktor House diye bir meşhur dizi vardı. Bu adam çok enteresan bir karakterdi. İşte bir sosyopat bir doktor. Ama her hastalığı diğer bütün doktorlardan daha iyi teşhis edebiliyordu. Çünkü bir şekilde o işle hemhal olmuş. Ömrünü onunla geçirmiş. Diğer insanlarla ilişkisi zayıf olduğu için bütün dikkatini buraya vermiş. Hiç görülemeyen belirtileri birleştirip kimsenin düşünemediği teşhisleri koyabiliyordu. Şimdi bazı insanlar iyi oldukları işlerde böyledirler. Mesela işte bir dili iyi konuşan birisinin kendisini ifade etmek için bulabildiği sayısız yolları düşünün. Bir de o dili yeni öğrenen birinin uygun kelimeleri bulmak için ağır aksak konuşmasını düşünün. Biraz bunun gibi bir şey bu. Bir işte iyi olmaya başladığınız zaman ki zaman ister. Bir süre sonra bütün çözümleri aynı anda görürsünüz. Bunun da bilinen bir kuralı var. Bir işte usta olmanın minimum 10 bin saat pratik gerektirdiğini söylüyorlar. Bir işe 10 bin saat yatırırsanız iyi oluyorsunuz. Ben herhalde 10 bin saatten bayağı fazla konuştum. Sizle bile çok bayağı konuştuk. Gittikçe tabii bir şekilde daha akıcı oluyor. Daha hızlı bir şekilde meydana geliyor. Hemen öğrendiğiniz bir konuda pratik çözüm niye getiremiyorum diye üzülmeyin. Biraz ustalaşmayı bekleyin. Zaten beyninizde onun altyapısı var. Pat diye gelecek o bir gün.
Şimdi pratik düşünememeye neden acaba başaramama korkusu mudur?
Bakınız eğitimde o kadar fazla görüyoruz ki eğitimimizin çıktılarının en önemlilerinden bir tanesi kendine güvensiz, gelecekten korkan, ne yapacağını bilmeyen bir sürü genç arkadaşımız var. Çok iyi fakülteleri bitiriyorlar, çok iyi bölümlerden mezun oluyorlar. Gelecek onlar için büyük bir soru işareti. Sebebi önlerinde çok dar seçenekler görebiliyorlar. Halbuki toplum içerisindeki seçkinlik oranlarına baktığınızda hani bir sürü gencimiz üniversite sınavına giriyor, çok azı kazanıyor, çok azı mezun oluyor, çok azı dereceyle bu işi bitirebiliyor iyi fakültelerden vesaire. Ona rağmen büyük bir güvensizlik. Bu işte alan daraltıcı etkimizden kaynaklanıyor. Kendi eğitimimizde kendi alanımızı daraltıyoruz. Bazen işte bu aralar işte koçluklarla, koçluk diye bir meslek oldu biliyorsunuz. Evet. İnsanlar aslında biraz bunu yapmaya çalışıyorlar. İnsanların bakış açılarını genişletmeye çalışıyorlar. Ama tabii orada çok böyle metodik olmadığı için herkes biraz kendi meşrebince bir şeyler yapıyor. Bazıları çocuklara deli cesareti veriyor. Hiç olmayacak şeyleri de verebildiklerini görüyoruz. Ama neticede Bence çok zararı yok. Bu sıkışmışlık aşıldığı zaman işte o bir anda diyor ki evet ya ben ya böyle de bir şey olabilirim gerçekten. Mümkün bu. Düşüncesi akla geldiğinde bir anda pratik bir şekilde bambaşka bir hayata sıçrayabiliyor. Dolayısıyla genellikle o sıkışıp kalma, bir türlü içinden çıkamama ya da böyle sürekli tereddütlü düşünce sakarlığı içerisinde bocalayan insanların aslında dar seçenekler arasında sıkışmış. Bir de genellikle gördüğümüz şey çevresel stresleri fazla olan insanlar bunlar. Çünkü stres uzun dönemde düşünmeyi çok engelleyen bir şey. Biz maalesef kendi zihinsel suskunluğumuzu da sağlamak bize öğretilmiyor. Bence okullardaki derslerin yarısını kaldırıp farkındalık egzersizleri konulsa çok daha gelecek için faydalı bir şey yapmış olacağız. Hani ben falanca ovanın ya da falanca coğrafi bölgenin hangi ürünü daha fazla ürettiğinden çok zihnimin hangi ürünü daha fazla üretmesi gerektiğine odaklanmayı tercih ederim. Çünkü o zaman onu gidip şu anda Google'dan, Wikipedia'dan öğrenebiliyorum. Ama kendimi Google'dan bulamam. Dolayısıyla kendimizi bulmanın eğitiminin bir an önce başlatılması lazım okullarda. Ondan sonra bu dertlerin çoğu ortadan kalkacak. Bu arada sorunuza bir ek daha yapmak isterim.
Buyurun.
Pratik düşünen insana ihtiyacımız olduğu gibi yavaş düşünen insana da ihtiyacımız var. Arka planda bizim fikrimize, gönlümüze, felsefemize kuvvet verecek insanlar bir konunun üzerinde senelerini harcayıp oradan çıkamayan insanlar olacak. Bize teknolojinin yeni güzelliklerini sağlayacak insanlar da hızlı pratik çözümler üretenler olacak. O yüzden 8 milyar kişiyiz. O yüzden herkesin aynı olması benim kabus diye nitelendirdiğim bir şey. Herkes farklı olsun ama bırakalım herkes mutlu olduğu yerde olsun. Eğer bu olursa müthiş bir geleceğe varacağız. Ama bir türlü şunu bırakamıyoruz. O kontrolü bir bırakamıyoruz. Korkuyoruz çünkü doğamızı tanımıyoruz.
Evet. O zaman o mutlu gelecekte birlikte olmak
İnşallah.
Dileğiyle.
İnşallah. Beraber yapacağız onu.
Beraber yapacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta için de. Sağ olun. Evet. Var olun. Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteydik sevgili dinleyicilerimiz. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldiğimizi söylüyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.